Ayrım 28. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 259. "Bilemiyorum hocam," dedi Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. Yüzünde önce bir şaşkınlık, sonra bir mutluluk anlatımı belirdi. Belki de şiire daha çok önem verdiği ve az yazmasına karşın çok iyi bir ozan olduğu için. Siz de böyle düşünmüyor musunuz? Gözlerini Yusuf Aksu'nun gözlerine dikti. Sorusuna yanıt gelmeyince saçma bir şey söylemiş olmaktan korktu. "Ama sizin bu sorunun yanıtını hepimizden daha iyi bildiğinizden kuşkum yok hocam," diye kekeleyip sustu. Kafası karışmıştı. Yusuf Aksu'nun şöyle böyle 2,5 ay önce Paul Valéry'yi hiç tanımazmış gibi görünürken, şimdi yapıtlarını yeniden okumanın yararından söz etmesini açıklamakta zorlanıyor. Demek onu avucunun içi gibi biliyordu diye yineleyip duruyordu içinden. Ama öyleyse, kendisini alaya alması söz konusu olamayacağına göre, bu kısa sürede tüm Valéry'yi okumuş, üstelik kimi yapıtlarına yeniden dönmüş olması gerekirdi. Bu da ancak onun büyüklüğünün belirtisi olabilirdi. Ama hele Kayye'den söz ettiği göz önüne alınınca, zaman açısından böyle bir şey olanaksızdı. Yanından usulca uzaklaşmakta olan büyük adamın arkasından hayranlıkla karışık bir şaşkınlıkla baktı. Sonra usulca kitaplığa gitti. 2 dakika sonra Valéry'nin kitaplarının önündeydi. Bir ikisini alıp baktı. Hepsi de ilk baskısıydı. En az 3-4 kez yeniden okunmuşa benziyorlardı. "Anlayamıyorum, hayır anlayamıyorum," diye mırıldandı. Yusuf Aksu Bayram Beyaz'la Ahmet Kolçak'ın yanına gidiyordu. Kendisi de oraya yöneldi. "Hocam bakın Ahmet Bey ne soruyor," dedi Bayram Beyaz. "Ne soruyor?" Ahmet Kolçak gülümsedi. "Sezen Aksu'yla bir akrabalığınız olup olmadığını soruyordum hocam," dedi. Birden tüm konuklar çevrelerinde toplandı. "Sezen Aksu kim?" diye sordu Yusuf Aksu. "Sezen Aksu'yu tanımıyor musunuz hocam?" "Hayır, tanımıyorum." "Akrabalığınız yok mu yani?" Yusuf Aksu yanıt vermedi, şaşkın şaşkın baktı yalnızca. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, üstünde hep o babacan büyük hekim havası, elini Ahmet Kolçak'ın omuzuna koydu. "Hocamız bu hanımın kim olduğunu bile bilmediğine göre yoktur herhalde," dedi. Sonra hoşgörüyle gülümsedi. "Bizim Ahmet böyledir, gerçek bir filozoftur hocam. Soyadları aynı olanların kardeş olduklarını ve ünlü şarkıcıları herkesin tanıdığını sanır," diye ekledi. Bu arada büyük servetini yapsatçılıktan kazanmış olan Mustafa Tahtakuşu, evin görkemi karşısında şaşkınlığa uğramış, ama yapıları denetlemeye fazlasıyla alışkın olduğundan, kimseden izin istemeden sanki satın alacakmış gibi tüm daireyi dolaşmaya girişmiş, Cemile Hanım da bakışlarını beğenmediğinden olacak onun arkasına takılmıştı. Yatak odaları dışında tüm daireyi gezdikten sonra Cemile Hanım'a döndü. "Çok büyük bir ev," dedi. "İyi söyledin, çok büyük bir ev," diye yanıtladı Cemile Hanım. "Çok büyük bir ev ama içinde şöyle pamuk gibi bir hanım yok, çoluk çocuk yok, sanki baykuş yuvası." Mustafa Tahtakuşu bu sözlerden etkilenmiş gibi görünmedi. "Peki televizyon nerede?" diye sordu usulca. "Televizyonu ne yapacaksın? Maç meraklısı mısın?" dedi Cemile Hanım. "Hayır, öyle sordum, yerini sordum." "Televizyon yok ki yeri olsun." "Hoca televizyonu nerede izler peki?" "Hiçbir yerde." "Nasıl olur? Televizyonu izlemez mi diyorsun yani?" "İzlemez." "Allah Allah, bir yaşıma daha girdim. Bunu ona yakıştıramadım doğrusu," dedi Mustafa Tahtakuşu, şaşkınlıkla başını sallayarak öteki pencerenin önünde bir halka oluşturmuş olan konuklara ve bir televizyonu bile bulunmayan Yusuf Aksu'ya doğru yürüdü. Cemile Hanım halkayı yararak ortaya girdi, bir an ellerini beline koyup bir bolluk ve cömertlik heykeli gibi durdu. Sonra çok önemli bir haber verir gibi, "Ezogelin çorbamız hazır," dedi. Özellikle yeni gelen konuklar Cemile Hanım'a şaşkınlıkla baktılar. Bayram Beyaz'ın eşi olduğunu çoktan öğrenmiş olmalarına karşın, Böyle bir evde böyle bir kadının varlığı gibi Ezogel'in sözcükleri de şaşırtmıştı onları. Dünyanın düzeni tersine dönmüş gibi bir ürperti uyandırmıştı içlerinde. Buna karşılık Ezogel'in çorbasını büyük bir hazla, neredeyse tadının sesini de dinler gibi hiç konuşmadan içtiler. Çorba tabakları kaldırılıp daha büyük tabaklara bulgur pilavıyla saç kebabı konulurken de çıkmadı sesleri. Ancak rakısını birkaç kez yudumladıktan sonra Ahmet Kolçak Yusuf Aksu'ya bir soru sordu. "Sayın hocam, romanlarda ve filmlerde neden hep zengin adamlar yoksul ve bilgisiz kızlara vurulur?" Yusuf Aksu gözlerini şaşkınlıkla ona dikti. "Anlamadım," dedi. Gazeteci yazar bir an düşündü. "Şöyle de sorulabilir hocam," dedi. "Neden yoksullar güzel de zenginler hep çirkin?" "Öyle mi? Neden?" diye sordu Yusuf Aksu. Tüm yaşamınca okuduğu tek roman Robinson Crusoe'ydu. Ama ansiklopedi bilgisi yardımına yetişti. "Quasimodo çok mu zengindi?" diye sordu. "Ama siz oldukça eski bir romandan örnek veriyorsunuz hocam," dedi Ahmet Kolçak. "Bu Quasimodo ne zaman yazılmıştı?" Mustafa Tahtakuş'a araya girdi. "Quasimodo kim hocam?" diye sordu. Bir sessizlik çöktü salona. Yaşamsal bir sınav söz konusuymuş gibi herkes gözünü Yusuf Aksu'ya dikti. Ama Yusuf Aksu kendi dünyasında, herkesten uzakta yaşıyordu sanki. Kendi kendine konuşur gibi, "Quasimodo 15. yüzyılda yaşadı. Notre Dame'ın Kamburu da 1831'de yayımlandı," dedi. Tüm masadan bir hayranlık uğultusu yükseldi. Bu arada Bayram Beyaz, gazeteci yazarın önce ayağına basarak, sonra kulağına eğilerek bu konuyu kapatmanın daha iyi olacağını belirtti. Ama öyle anlaşılıyordu ki, herkes kafasında önceden birkaç soru hazırlayıp gelmişti o akşam. Yazın, tarih, toplum bilim, politika, dil bilim, her konuda birbiri ardından soru yağdırmaya giriştiler. Soruları genellikle sıradan konulara ilişkindi. Yusuf Aksu, yarım yüzyıllık ansiklopedi okuru olarak, kısa ve açık bir biçimde yanıtlamakta güçlük çekmedi. Yanıtını bilmediği bir iki soru karşısında da, "Bilmiyorum, özür dilerim," demekle yetindi. Bu yanıt da ötekiler kadar hayranlık uyandırdı konutlarda. Sonunda bilemedin 3 çeyrek saatte, neredeyse dünyanın tüm sorunları geldi sofraya. Tam bu evrenin bittiği düşünülürken, büyük iş adamı Mustafa Tahtakuş'u bir kez daha araya girdi. Ulusunun tinsel değerlerine derinden bağlı bir insan olarak, kuşaklar arasında kopukluk yaratan dil özleşmesi eylemine öteden beri karşı olduğunu vurguladıktan sonra, bu eylemin son yıllarda çok aşırı gittiğini, hatta görgü kurallarını aşarak müstehcenliğe kaydığını belirttikten sonra, Yusuf Aksu'dan en az 15 dil bilen bir bilim adamı ve ülkenin en büyük dil bilimcisi olarak bu konuda ne düşündüğünü sordu. Yusuf Aksu soruyu pek anlayamadı, konuğundan birkaç örnek istedi. "Örnekten çok ne var hocam?" dedi Mustafa Tahtakuşu. "İşte kuram, işte yaşam, işte ulam." Yusuf Aksu gene anlayamadı, öyle durup konuğuna baktı bir süre. Ama o böyle bocalarken, o dakikaya kadar sofrada hiç sesi çıkmamış olan Zeynel Duman girdi araya. "Çok haklısınız efendim," dedi. "Bu adamlar boylarına bakmadan atalarıyla yarışmaya kalkıyorlar. Onlar selam demiş, bunlar yaşam diyorlar. Onlar kelam demiş, bunlar kuram diyorlar." Yusuf Aksu da ona katıldı o zaman. "Devam, meram, hitam, hamam, haram," diye saymaya başladı. "Makam da var." "Hitam şeytanın aklına gelmez. Tam çağdaş bir sözcük," dedi Firuz Polat. Zeynel Duman bir kahkaha attı. "Tamam, kapatalım artık," dedi. Birkaç kişi içtenlikle güldü ama Mustafa Tahtakuşu, Zeynel Duman'la Yusuf Aksu'nun sözlerini hiç işitmemiş gibi davrandı ya da hiç anlamadı. Gene Yusuf Aksu'ya dikti gözlerini. "Bunlar uydurmacı değil mi hocam?" diye üsteledi. Yusuf Aksu gülümsedi. "Evet, doğru efendim, uydurmacı. Herkes uyduruyor. Kelamcısı, selamcısı, hitamcısı, kuramcısı, makamcısı, hepsi, hepsi. Çünkü benim görüşümü sorarsanız, dilin kendisi uydurma. İnsanlar başından beri uydura gelmişler, dedi. Onun arkasından Zeynel Duman kaptı sözü. Ama bunlar belki daha da öteye geçmek, uydurmadan kurtulmak için uyduruyorlar. Onları yabana atmayın, diye ekledi. Mustafa Tahtakuşu pek bir şey anlamadan başını önüne eğerken, Sivaslı Cemile bir kez daha başlarında bitti. Yemekler soğuyor, dedi. Bizim yemekler bekletilmeye gelmez. Konuklar bu evin töresinin önlerine getirilen yemekleri oyalanmadan yemek olduğu kanısına vararak pilav üstü saç kebaplarını daha bir hızlı yemeye giriştiler. Bir süre yalnızca çatal ve bıçak sesleri duyuldu. Yemeğe rakı da eşlik ettiğinden en azından yanındakiyle konuşmayı deneyenler oldu. Yeni bir uyarı gelmediği için de tabaklar yeniden değiştirilirken sesler yükseldi, konuşanlar çoğaldı. Herkes Yusuf Aksu ile konuşmak istiyordu kuşkusuz ama Mustafa Tahtakuşu ya da Ahmet Kolçak gibi gülünç olmaktan korktuklarından birbirleriyle konuşmayı yeğliyorlardı. Bu arada yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç'ın sesi gittikçe yükselmeye başladı. Her alanda örnek sentezler yaratmak varken bilinçle silinen Osmanlı izlerinden söz ediyor, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı da çoğu kez kendisini onaylıyordu. Firuz Polat, her zaman tarihin hakkını vermiş bir yazar olmasına karşın bu görüşlere katılmıyordu. Sözü son günlerde yazılarında da çok sık işlediği bir konuya, demokrasiye getirdi. Neredeyse her tümcesini Yusuf Aksu'ya da onaylatarak herkesin kulak kabartmasını sağladı. Ancak konuya bir tarihçi gözüyle üç ayrı noktadan baktığından uslamlamasını izlemek kolay olmuyor, politikacıların bu konuda değişik dönemlerde söyledikleri ve yaptıkları karşılaştırılınca, demokrasiyi hem faşizm, hem özgürlük yönetimi, hem devrim, hem tutuculuk, hem bireycilik, hem toplumculuk olarak anlamak gerekiyordu. Yusuf Aksu her zaman olduğu gibi rakının etkisiyle gevşemişti, bayağı baygın bakıyordu. Gene de toparlamaya çalıştı kendini. Bütün bunlar bana biraz karışık geliyor, kavramları birbirinden iyi ayırmak gerek, dedi. Siz de çok iyi bilirsiniz ki Platon'da dört yönetim biçimi vardır. Timokrasi, oligarşi, demokrasi, bir de tiranlık. Bilirsiniz, Platon devlette bir bir açıklar bunları. İsterseniz bakabilirsiniz. Firuz Polat'ın gözleri parladı. Evet, öyledir hocam. İzniniz olursa bu gözleminizi köşemde açıklamak isterim, dedi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı Yusuf Aksu'nun kulağına eğildi. Firuz Bey iyi arkadaş, hoş arkadaş ama söz aramızda insan hatırını bile soramıyor efendim. Hep kendinden, eşinden, çocuklarından söz ettiğinden, nasılsın diye sordunuz mu, yazısını okumadınız sanıyor, dedi. Yusuf Aksu gülümsedi ama hekim de gülümsediği için gülümsüyordu. Sözü edilen yazıları okumadığından fazla bir şey anlamış değildi. Gene de anlıyorum, anlıyorum, diye yineledi. Mustafa Tahtakuşu, Yusuf Aksu'nun sağına oturtulmuş olmasına karşın, bir iş adamı olarak kendisine yeterince söz verilmediği için sinirlenmeye başlıyordu. Demokrasinin yaşayabilmek için iç ve dış barışa gereksinimi bulunduğunu, bu nedenle ne pahasına olursa olsun birlik beraberliği korumak gerektiğini söyledi. Bu konuda Amerika'nın tüm dünya için en güzel bir örnek oluşturduğunu belirtti. Zeynel Duman bir kez daha oyun bozanlık etti. Ama ben beni bildim bileli sürekli savaşan bir ülke varsa o da Amerika Birleşik Devletleri, dedi. Sonra gülümseyerek Yusuf Aksu'ya döndü. Değil mi hocam, diye sordu. Yusuf Aksu başıyla onaylamakla yetindi. Ama Firuz Polat gözlemi tümüyle ona mal etti. Hocam siz bir peygambersiniz, diye haykırdı. Bizler gözümüzün önündekine körler gibi bakıyoruz. Sizse baktığınız her şeyi görüyorsunuz. Neden peygamber olayım ki? Peygamber gözünün önündekini gören kişidir. Firuz Polat ilginç övgüsünün hemen herkese etkilediğini gördü. Ancak neredeyse aynı anda gazetesinin en büyük paydaşının tuhaf bir biçimde yüzünü buruşturduğunu ayrımsayınca irkildi. Hiç kuşkusuz dal kavukluk olsun diye övmemişti Yusuf Aksu'yu. Tam tersine şu son 3 saat içinde ağzından çıkan 10 tümceden en az 15 köşe yazısı çıkarılabileceğini, dolayısıyla benzerine az rastlanır bir üstün insan karşısında bulunduğunu düşünüyordu. Bununla birlikte patronun suratını gördükten sonra övgünün zamanını doğru seçtiğinden kuşkuya düştü. Patronun önünde hiç görüş bildirmemeye karar verdi. Bu yüzden gece yarısına doğru adımını apartmandan dışarıya attığı anda adam birden koluna girip de "Ben onu bunu bilmem, bu adam kızıl komünist" deyince yüreği duracak gibi oldu, öyle donup kaldı olduğu yerde. Ancak hemen arkalarından gelen Profesör Doktor Osman Nuri Balcı da işitti gözlemi. "Beyefendi, siz neler söylüyorsunuz?" diye atıldı. "Bunu da nereden çıkardınız?" Mustafa Tahtakuşu bu kez de onun koluna girdi. "Nereden mi çıkardım? Dilin uydurmalığı, Platon'un timokrasisi, Amerika'nın sürekli savaşı, saray yavrusunda ezogelin çorbaları, daha ne olsun?" dedi. "Olamaz, şaka ediyorsunuz," diye yanıtladı Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. "Hayır, şaka etmiyorum. Adamın üstü başı ne öyle? Başkasının eskisini giymiş gibi." Herkes çevrelerinde toplanmıştı. Firuz Polat başını önüne eğiyor, gazetenin saymanı Şemsi Çamlı ve yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç konuya hiç girmemeyi yeğlediklerini belli ediyorlardı. Yanıt vermek gene Profesör Doktor Balcı'ya düştü. "Hayır Mustafa Bey, hayır kardeşim. Ben sizin gibi düşünmüyorum," dedi. "Ayrıca komünist de olsa büyük adam. Komünist de olsa Platon'u iyi biliyor. Bunu herkesin suratına çarpmak gerekir. Platon'un zamanında komünizm diye bir şey yoktu." Mustafa Tahtakuşu biraz sarsılır gibi oldu. İyi geceler dileyerek arabasına yöneldi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, sanki beklenmedik bir şey yapmasından kuşkulanıyormuş gibi, arabasına bininceye kadar öyle durup gözleriyle izledi onu, sonra Firuz Polat'a döndü. "Evet, ben böyle düşünüyorum. Büyük adamların sağa solu olmaz," dedi. "Valeri'yi ne sağa koyabilirsin ne sola. Rambo'yu da öyle." "%100 katılıyorum sana," dedi Firuz Polat. "Gene de hocaya komünist denilmesi öyle tepemi attırdı ki dilim tutuldu." Profesör Doktor Osman Nuri Balcı dostunun omuzunu okşadı. "Aldırma," dedi. "Şurasını da unutmamak gerekir ki hoca komünizmi savunuyorsa komünizm kötü bir şey değil demektir." Firuz Polat solculukla, hele komünizmle hiç de başı hoş olmamakla birlikte hekimin bu görüşüne de %100 katıldığını söyledi. Ama içi rahat değildi. O güne kadar yazılarında sağ-sol çekişmelerine hiç girmemeyi yeğlemiş, bunun yararını da görmüştü. İşte daha niceleri gibi, görünüşte ortada, gerçekte sağda yer alan bir gazeteciydi. Bu niteliğiyle ün kazanmıştı. Tarih, demokrasi, günlük sorunlar ve sınırlı eleştirilerle çuvaldızı hep dik tutuyordu. İyi para alıyordu. Okurlar da yöneticiler de yazılarını beğeniyorlardı. Ancak Yusuf Aksu'nun kişiliği fazlasıyla çekiciydi. Neredeyse büyülüyordu onu. Patronun kızgınlığına inat, bu büyük adamı ve düşüncesinin derinliklerindeki sol yönelimi sık sık işleyerek büyük bir çıkış yapabileceğini düşündü birden. Ertesi hafta, Cuma Çuvaldızı'nda, büyük bilim adamı Yusuf Aksu'nun düşüncesinde her şeye karşın oldukça güçlü bir sol damarda bulunduğunu yazdı. Ertesi cuma aynı konuya yeniden döndü. Üstelik bu kez büyüklüğünde neredeyse doğuştan gelen güçlü sol yönelimin küçümsenmeyecek bir payı bulunması gerektiğini vurguladı. Böylece yazılarında sağla sol arasında bir denge kurarak siyasal yelpazenin tam ortasında bulunduğunu da kanıtlamış olacaktı. Ancak bilincin derinliklerindeki sol yönelimle kesinlikle siyasal nitelikli sol düşünce arasındaki ayrımı gözden kaçırmamak gerektiği konusunda Firuz Polat'ın sık sık uyarılarda bulunmasına karşın Yusuf Aksu'nun sol düşünür ünü oldukça çabuk yayıldı. Hiç kuşkusuz insanlara fazlasıyla soyut gelen büyük dil bilimci kavramına daha elle tutulur bir nitelik ekleyerek kendisine daha insanca bir kimlik veriyordu bu. Kimilerinin tüylerini ürperten bir özellik bile olsa insanlarla arasındaki uzaklığı azaltıyordu. Bu nedenle birçok okur Firuz Polat'ın yazılarındaki oldukça güçlü bir sol damar sözcüklerini gönlünce anlamlandırarak Yusuf Aksu'yu ateşli bir devrim savaşçısı olarak görmeye başladı. Başka olgular da destekledi bu yönelimi. Örneğin Mustafa Tahtakuşu'nun Maçka'ya gelişinden 3-4 ay sonra gene bir çarşamba akşamı Firuz Polat, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ve Bayram Beyaz'ın gazetesinin genç yazı işleri müdürlerinden Volkan Bozkurt'un ünlü sofrada erkek Cemile'nin elinden Sivas yemekleri yedikleri bir akşam, kahveler içilirken genç yazı işleri müdürü Yusuf Aksu'ya tüm ülkeyi yeni bir coşku dalgasıyla çalkalandıran eski bir politikacının bir gün önce Sultanahmet alanında yaptığı konuşmaya ilişkin görüşünü sordu. "Duymadım," dedi Yusuf Aksu. "Dinlemediniz mi? Dün akşam televizyonlarda gösterdi," dedi yazı işleri müdürü. "Hayır, dinlemedim," dedi Yusuf Aksu, konuşmayı hiç mi hiç merak etmediğini de duruşu ve bakışlarıyla belli etti. Ama Volkan Bozkurt ceketinin iç cebinden birkaç gazete kesiği çıkarıp saygıyla kendisine uzattı. "Burada yazıyor efendim," dedi. "Teşekkür ederim, sonra okurum," dedi Yusuf Aksu. Sonra genç gazetecinin boynunu büktüğünü görünce alıp okudu. Maçka'daki akşam toplantıları hem bu kadar uzun söylemleri kaldırmazdı, hem de bu toplantılara düzenli olarak katılanlar politikadan çok daha önemli konular çevresinde döndüklerini düşünürlerdi. Bu nedenle herkesin suratı asıldı, gözler suçlarcasına genç yazı işleri müdürüne dikildi. Ancak Yusuf Aksu genç adamı kırmak istemiyordu. Ünlü politikacının konuşmasını veren haberi baştan sona okudu. Sonra en az bir dakika süresince ikinci kesikte adamı yaka bağır açık, ceketsiz, kravatsız, önünde bir mikrofon demeti, kürsüden halka doğru sarkar gösteren fotoğrafa baktı. "Hocam ne diyorsunuz?" diye sordu Volkan Bozkurt. Yusuf Aksu dostça gülümsedi ona. "Ne diyeyim, şişman adam kalabalığın ortasında konuşuyor," dedi. 28. ayrımın sonu, sayfa 268.